Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Scott D. Sampson'ın How to Raise a Wild Child kitabı. Çocukların doğayla kalıcı ve duygusal bir bağ kurmasına yardımcı olmayı amaçlayan, araştırma destekli bir ebeveynlik ve eğitim rehberidir. Paleontolog ve bilim iletişimcisi olan Sampson, doğayı yalnızca ara sıra gidilen uzak bir tatil alanı olarak ele almaz. Ona göre asıl belirleyici olan, evin çevresindeki bahçe, park, boş arsa, dere kenarı ya da mahalledeki ağaçlık gibi yakın yerlerde yaşanan düzenli deneyimlerdir. Kitap, ekranların, yoğun programların ve güvenlik kaygılarının çocukların dışarıdaki serbest zamanını nasıl azalttığını inceler. Ardından yetişkinlere uygulanabilir bir yol önerir. Bu yol, doğayı bütün duyularla deneyimlemek, çocuğa merakını izleyebileceği alan açmak ve yetişkinin öğretmen yerine eşlik eden bir doğa rehberi olması üzerine kurulur. Sampson, psikoloji, eğitim ve sağlık alanlarındaki bulguları kişisel gözlemlerle birleştirir. Temel amacı, çocuklara bilgi ezberletmek değil, onların doğayı sevmelerine zemin hazırlamaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, doğa bağlantısı büyük gezilerden çok. İve çevresindeki tekrar eden karşılaşmalarla kurulur. Kitabın en belirgin savı, çocukların doğaya bağlanması için pahalı ekipmanlara, uzak kamplara ya da seyrek yapılan milli park gezilerine bağımlı olmadığımızdır. Böyle geziler güçlü anılar bırakabilir, ancak Sampson'a göre ilişkiyi asıl kuran şey sürekliliktir. Çocuğun her hafta aynı parkta mevsimlerin değişimini görmesi, kaldırım kenarındaki karıncaları izlemesi, yağmurdan sonra oluşan su birikintisini fark etmesi, çevresini yaşayan bir yer olarak algılamasını sağlar. Bu yaklaşım özellikle apartman yaşamının yaygın olduğu şehirlerde önemlidir. Doğayı yalnızca orman ve dağ ile özdeşleştirmek, pek çok aileyi daha başlamadan yetersiz hissettirebilir. Sampson bunun yerine, yakın çevredeki küçük ama canlı ayrıntılara dikkat çekmeyi önerir. Bir ağacın tomurcuklanması, bir kuşun sesi veya bulutların biçimi, dikkatle ele alındığında gerçek bir keşfe dönüşebilir. Tekrar eden ziyaretler, çocukta yer duygusunu da geliştirir. Çocuk, o mekanda hangi canlıların bulunduğunu, nelerin değiştiğini ve kendi davranışlarının bu ortamı nasıl etkilediğini zamanla kavrar. Böylece doğa, ziyaret edilen yabancı bir alan değil, gündelik hayatın tanıdık ve değer verilen parçası haline gelir. İkinci olarak, EMU yaklaşımı, deneyim. Rehberlik ve serbest zamanı tek bir gelişim çerçevesinde birleştirir. Sampson, doğa bağlantısını açıklamak için EMU adını verdiği üçlü bir çerçeve kullanır. İlk unsur deneyimdir. Çocuk, doğayı sadece kitaplardan, videolardan ya da yetişkin açıklamalarından öğrenmemelidir. Çamura dokunmak, böcek hareketini gözlemek, rüzgarın sesini dinlemek ve gece gökyüzünü izlemek gibi çok duyulu karşılaşmalar, bilginin duygusal bir anıya dönüşmesini sağlar. İkinci unsur rehberliktir. Buradaki rehberlik, sürekli ders anlatmak veya her canlıyı hemen adlandırmak değildir. Yetişkinin dikkatli sorular sorarak çocuğun gözlemini uzatmasıdır. Bu yaprak neden böyle görünmüş olabilir, burada hangi izleri fark ediyorsun gibi sorular, hazır yanıt vermeden düşünmeyi destekler. Üçüncü unsur serbest zamandır. Çocukların dışarıda kendi oyunlarını kurabilmesi, riskleri yaşına uygun biçimde değerlendirmesi ve merakının peşinden gidebilmesi gerekir. Bu üç unsur birlikte çalışır. Serbest zaman olmadan deneyim yetişkin programına sıkışır. Rehberlik olmadan bazı fırsatlar fark edilmeyebilir. Doğrudan deneyim olmadan da doğa soyut bir ders konusuna indirgenir. EMU modeli bu nedenle doğa eğitiminin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını, ilişki kurma süreci olduğunu vurgular. Üçüncü olarak doğa rehberi. Uzmanlık gösteren kişi değil, çocuğun merakına eşlik eden yetişkindir, kitap. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin doğa konusunda yeterince bilgili olmadıkları düşüncesiyle geri çekilmemesi gerektiğini söyler. Sampson'a göre etkili bir doğa rehberi olmak için her kuşu, bitkiyi ya da böceği tanımak şart değildir. Daha önemli olan, yetişkinin kendi dikkatini canlı tutması ve çocukla birlikte araştırmaya istekli olmasıdır. Bu tutum, yetişkinin her soruya anında cevap verme alışkanlığını sınırlamayı gerektirir. Bir çocuk yerdeki kabuğu, mantarı ya da hayvan izini gösterdiğinde, yetişkin doğrudan açıklama sunmak yerine gözlemi derinleştirebilir. Rengi neye benziyor, sence buraya nasıl gelmiş, yarın tekrar bakarsak ne değişir gibi sorular çocuğu etkin konuma taşır. Sampson, çocukların yetişkinlerin değer verdiği şeyleri önemseme eğiliminde olduğunu da vurgular. Bu nedenle doğa rehberliği yalnızca planlanan etkinliklerle kurulmaz. Bir yürüyüşte gökyüzüne bakmak, balkondaki kuşu fark etmek veya yağmur sonrası kokuyu dile getirmek de örnek oluşturur. Yetişkinin rolü kontrol etmek değil, güvenli sınırlar içinde keşfi mümkün kılmaktır. Bu yaklaşım, çocukta hem yeterlilik duygusunu hem de bağımsız gözlem becerisini güçlendirir. Doğa bilgisi zamanla artabilir, fakat kitabın önceliği doğru cevaplardan önce ortak meraktır. Dördüncü olarak, yaşa göre değişen ihtiyaçlar. Küçük çocukta serbest oyunu, ergende özerklik ve macerayı öne çıkarır, Sampson, doğayla ilişkinin her yaşta aynı yöntemle güçlenmeyeceğini belirtir. Erken çocukluk döneminde temel ihtiyaç, bol miktarda serbest doğa oyunudur. Çubuklar, taşlar, yapraklar, kozalaklar ve toprak, önceden belirlenmiş işlevleri olmayan malzemeler olarak çocuğun hayal gücünü destekler. Bu dönemde yetişkinin aşırı yönlendirmesi, keşfin doğal akışını daraltabilir. Küçük bir bahçe veya çalılık alan bile çocuk için yeterince karmaşık ve heyecan verici olabilir. Orta çocukluk ve ergenlikte ise bağımsızlık, beceri geliştirme ve arkadaşlarla ortak deneyim daha belirgin hale gelir. Çocuk büyüdükçe yalnızca seyretmek yerine rota bulmak, bir türü araştırmak, daha uzun yürüyüş yapmak veya doğada zorlu bir etkinliği tamamlamak isteyebilir. Kitap, bu isteği gelişimin normal bir parçası olarak görür. Yetişkinin görevi, yaşa uygun güvenlik sınırlarını korurken özerkliği tamamen yok etmemektir. Riski sıfırlama çabası, çocuğun kendi kapasitesini sınamasını engelleyebilir. Buna karşılık yaşa uygun meydan okumalar, dayanıklılık ve sorumluluk geliştirebilir. Sampson'un çerçevesi, doğa etkinliklerini tek tip bir aile gezisine dönüştürmek yerine çocuğun gelişen ilgi ve yeteneklerine göre uyarlamayı önerir. Böylece doğa, zorunlu bir eğitim faaliyeti değil, her dönemde farklı anlam taşıyan kişisel bir alan olabilir. Son olarak, ekolojik bağlılık ve dengeli teknoloji kullanımı, doğa sevgisini güncel hayatla ilişkilendirir. Kitap, çocukların doğayı tek tek nesnelerden oluşan bir koleksiyon gibi değil, ilişkiler ağı olarak kavramasına önem verir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, toprak, su ve hava birbirinden bağımsız değildir. Sampson, bu bağlılık fikrinin çocuklara kuru bir çevre dersi şeklinde verilmesini değil, gözlem yoluyla fark ettirilmesini savunur. Bir kuşun yediği tohum, yağmurun taşıdığı su veya bir ağacın çevresindeki böcekler, ilişkiler hakkında konuşmak için somut başlangıçlar sunabilir. Bu anlayış, doğayı koruma isteğinin de yalnızca kurallardan değil, yakınlık ve aidiyet duygusundan doğduğunu ima eder. Kitabın dikkat çekici başka yönü, teknolojiyi doğanın mutlak karşıtı saymamasıdır. Sorun ekranın varlığı değil, ekranın doğrudan deneyimin yerini almasıdır. Bir bitki veya hayvan tanımlama uygulaması, dışarıdaki merakı derinleştiriyorsa yararlı olabilir. Çocuk fotoğraf çekip gözlemini kaydedebilir, tür hakkında bilgi arayabilir veya yurttaş bilimi çalışmalarına katkı verebilir. Ancak uygulama dışarı çıkmanın yerine geçmemelidir. Sampson'un önerisi dengeye dayanır. Önce duyularla karşılaşma, sonra gerekirse teknolojinin sağladığı bilgi ve paylaşım gelir. Bu sıra teknolojiyi dikkat dağıtıcı bir araç olmaktan çıkarıp keşfi destekleyen bir yardımcı haline getirir. Böylece kitap, çağdaş ailelerin ekran gerçeğini reddetmeden doğayla güçlü bir bağ kurma olasılığını ele alır. Sonuç olarak How to Raise a Wild Child, çocukların dışarıda daha fazla vakit geçirmesi gerektiğini söylemekle yetinmeyen bir kitaptır. Ebeveynler, öğretmenler, bakım verenler ve şehir ortamında çocuklarla çalışan kişiler için özellikle yararlıdır. Doğa konusunda uzman olmayan yetişkinler de kitaptan yararlanabilir. Çünkü Sampson'un önerdiği rehberlik modeli bilgi gösterisine değil, dikkat. Merak ve ortak keşfe dayanır. Kitabın pratik değeri, büyük ve pahalı çözümler yerine düzenli, yakın ve yaşa uygun deneyimlere odaklanmasındadır. Bir mahalle yürüyüşü, okul bahçesi veya yakındaki park, bu yaklaşımda anlamlı bir başlangıç noktası olabilir. Entelektüel olarak ise eser, doğa temasını çocuk gelişimi, duygusal esenlik, öğrenme ve ekolojik sorumlulukla ilişkilendirir. Ancak bunu yalnızca araştırma sonuçları sıralayarak yapmaz. Deneyim, rehberlik ve serbest zamanın neden birlikte gerekli olduğunu anlaşılır bir çerçeve içinde açıklar. Benzer doğa ve ebeveynlik kitaplarından ayrıldığı nokta, doğayı bir performans alanına, ders programına ya da kaçış fikrine indirgememesidir. Amaç, çocuğun belli sayıda tür tanıması veya sürekli planlı etkinlik yapması değildir. Amaç, doğayla kişisel ve sürekliliği olan bir ilişki kurabilmesidir. Ekran kullanımı, güvenlik endişeleri ve yoğun aile düzeni gibi güncel engelleri de tümüyle görmezden gelmez. Bu nedenle kitap, ideal bir doğa çocukluğu tasvirinden çok, mevcut yaşam koşullarında uygulanabilecek düşünceli bir yönlendirme sunar. Destek olmak isterseniz, Scott Sampson kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.